Alo.
Alo.
Ne haber abi?
İyi abi, sağ ol senden.
İyilik benden de. Yılı kapatmaca. Bu da yılın son programı olacak galiba, değil mi?
Evet abi.
Kapatıyoruz
Bir
artık.
yılı daha geride bırakmanın verdiği sıkıntı diyelim artık. Sevinç falan öyle şeyler artık yok biliyorsun. Vallahi abi yani yılla alakalı böyle arada bakıyorum hani böyle hafızayı tazelemek için neler oldu neler bitti. Tabii çok fazla şey oldu. Ama bence bugün birazcık şeyi konuşmak istiyorum ben ya. Geçen bilmiyorum sen gördün mü de TDK bir tane anket yayınlamış. 5 tane kelime ve kelime öbeği var. Yıl sonlarında bu sene en çok ne aratıldı Google'dan, en çok ne konuşuldu, işte sosyal medyada en çok ne takip edildi gibi belli içerikler oluyor ya. Bu anlamda da yılın kelimesi seçilecek. 5 tane de aday var. Biraz bunları konuşmak istedim. Yani ben şeyleri ya başlıklara çok takılmıyorum ama alt içerik olarak benim de düşündüğüm ya da paylaştığım şeyler bunlar. Aynı fikirdeyim ben de. Bunlarla ilgili bir konuşalım istiyorum. Çünkü zaten diğer konulara girsek çıkamayız. Yani ülkenin gelişmelerini zaten bir şekilde haber kanallarından, farklı gazetecilerden falan takip ediyoruz. O yüzden de ben işin bu tarafını konuşmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten diğer tarafta konuşacağımız şeylerin büyük bir çoğunluğu henüz nihayete ermemiş durumlar. Yani havada çok konu var. Herhalde onlar 2026'nın ilk çeyreğinde falan netleşecek neyin ne olduğu. O yüzden de böyle bir içerik bence bu program için daha mantıklı olacak. Şimdi kelimelerden birincisi dijital vicdan, gerçek hayatta sorumluluk almayıp sosyal medyadaki paylaşım ve beğenilerle vicdanı rahatlatma eylemi. Vicdani körlük, birey ve toplumların ağır zulüm karşısında ahlaki duyarlılıklarını yitirerek kayıtsızlaşması. Çorak, kısır toprak anlamındaki kelime, manevi dünyadan küresel ısınma kaynaklı susuzluğa kadar geniş kapsamlıdır. Eylemsiz merhamet, iyi niyete rağmen duygusal farkındalık ile sorumluluk alma arasındaki boşluğu görünür kılan ifade. Tek tipleşme, bireylerin dil, düşünce, estetik ve mekan tercihleri açısından birbirine benzeme durumu. Kelimeler ve açıklamalar böyle.
Bence TDK güzel bir şey yapıyor. Bir kere bunu insanlara sormuş, anketle belirlemiş bunu. Bu 5 tanesinden hangisi yılın kelimesi kavramıdır gibi değil de bu 5 kavram ne olsun diye önce bir başka anket yapmış bir ay önce. Biz onu görmedik, atladık herhalde. Şimdi o seçilenler üzerinden tabii nasıl seçti, nasıl belirledi, insanlar nasıl tanımladılar bu kavramları. Bunlar hep başka konular ama Ankara Üniversitesi ile beraber yapmışlar bu çalışmayı da. Bence konular çok güzel seçilmiş. Günümüzü yansıtan kavramlar olmuş. TDK'nın yaptığı iş de bence önemli. Çünkü TDK'nın bir görevi var abi. Dili toplumsal gerçekliği yansıtacak şekilde geliştirme görevi var. Dolayısıyla bu çalışma ben o anlamda önemli buluyorum. Bu sene çıkan bu 5 kavram da bu geçtiğimiz 2025'i çok net anlatan 5 kavram bence. 5'i birden bir bütün olduğunda bizim 2025 yılımızı çok güzel anlatıyor bence. İstersen tek tek hepsine bakalım sırayla.
Evet, şimdi dijital vicdan yani gerçek hayatta sorumluluk almayıp sosyal medyadaki paylaşım ve beğenilerle vicdanı rahatlatma eylemi. Abi şimdi burada bu aslında bence hepimizin az ya da çok içinde bulunduğu bir durum. Yani bu bir yandan da bir his aslında. Biraz da dış şartlar buna çok da müsait ya da daha doğrusu sınırlıyor müsaitlikten ziyade. Bu gerçek hayatta sorumluluk alma kısmı zaten birazcık tabii kişiden kişiye değişen de bir kavram ama kendi hayatını aslında üçüncü şahıs gibi izlemek olarak ben algılıyorum. Yani kendi hayatının başrolünde değil de biraz figüranı gibi olma gibi bir durumdayız biz bence bu son dönemde özellikle. Yani evet yaşıyoruz. Daha doğrusu hayatta kalıyoruz ama burada bizim hayatımızı zorlaştıran, bizi ekonomik olarak sıkıntılı bir hale getiren, psikolojik olarak bizi zorlayan çok sayıda faktör var, dış faktör var. Bu faktörlerle ilgili de bunları değiştirmek adına gerçek bir sorumluluktan ziyade kendini rahatlatma gibi ya da hani ben üzerime düşeni yaptım, bundan sonrası zaten beni aşar tarzında bir durum var. Yani birçok insanın bu durumla alakalı tabii şöyle açıklamalar oluyor ya da mazeretler oluyor. Ya ben tek başıma ne yapabilirim ki? Ya da bir şey yapmaya kalksam nasıl, neyi değiştirebilirim ki? Bunu seninle ara ara konuşuyoruz. Biraz ne yapacağını bilmemek durumu var. Biraz korku durumu var. O noktada da herkes en kolayını yapmayı tercih ediyor. dediğim gibi yani biz ya yani ben kendimi de hiçbir şekilde bunun dışında görmüyorum bu arada. Orada da işte bir tweet atarak, bir şey söyleyerek bazen ciddi bir konuyu yine en az konu kadar ciddi bir şekilde değerlendirmek, bazen de bunun üzerinden mizah yaratmak gibi. Tabii mizah yaratmak biraz daha kolay ve rahat ve sanki biraz daha şu anda trend. Ama bir şekilde bir şeyleri değiştiriyor mu? Bir farkındalık yaratıyor mu? Bir baskı unsuru haline getirebiliyor mu? Yani denetleme anlamında dersen ben getirmeyeceğim düşünüyorum. Ve aynı zamanda da bu araçların yani işte sosyal medya araçlarının aslında muhalefet etmek için olan motivasyonu da törpülediğini düşünüyorum. Yani muhalefet etmeye bir şekilde gönlü olan ama eyleme geçmeye cesareti olmayan insanlarda bu bir yandan da yapıyorum algısı oluşturuyor. Yani aslında ben muhalefet ediyorum. Tamam, ne yapıyorsun? Tweet atıyorum gibi. Yani aslında eyleme geçmeyi de bir yerde de yavaşlatıyor, durduruyor gibi geliyor bana.
Bence bu TDK'nın veya işte Ankara Üniversitesi'nin kim yaptıysa bu çalışmayı en zayıf kavramlarından bir tanesi. Çünkü bu kavramın psikolojide ve sosyolojide tanımlanmış başka isimleri var zaten. Yani var olan bir şeyi yeniden başka bir paketle bize sunmuşlar burada. Psikoloji farklı tanımlıyor bunu, sosyoloji farklı tanımlıyor. Farklı bir iki tanım var. Bir tanesi bu son söylediğin şey. Yani tembel aktivizm veya kolaycı aktivizm diye geçen hikaye. Minimum bir çabayla sosyal medyada mış gibi yapma hikayesi bu. Bir diğeri vicdani rahatlama ve sosyal onay hikayesi. Ben hani bunu sosyal medyada paylaştım. Benim işim bitti. Ben daha fazlasına gerek yok bunun. İnsanlar da benim bu konuda hassas olduğumu, duyarlı olduğumu görmüş oldular. Ama gerçekte olup olmadığının bir önemi yok. Psikolojik olarak da bir ahlaki lisanslama meselesi var bunun içinde. Yani ben bir tane bir olumlu bir şey yapayım ahlaki olarak. Olumlu bir davranış sergileyeyim. Bir iyi insan olarak görüneyim. Sonra gerçek hayatta ne yaptığımın kimse ilgilendirmez benim hikayesi var. Tabii bu kavramın ortaya çıkması çok sürpriz de değil. Özellikle de bu son zamanlarda yaşanan tutuklamalar falan biraz bunun açıklıyor da neden bu kavramın bu listeye girdiğini.
Doğru. Şimdi ya zaten baştan okudum, o beş tane kavram birbiriyle bir şekilde bağlantılı aslında. Yani birbirinden çok ayrı değil. O yüzden tekrara düşmeden değerlendirebilmek lazım. Mesela ikinci kelime de vicdani körlük. Yani yine bir vicdan zaten kelimesi geçiyor. Birey ve toplumların ağır zulüm karşısında ahlaki duyarlılıklarını yitirerek kayıtsızlaşması. Önce sen bir değerlendir istiyorsan.
Abi bu aslında bildiğimiz etik körlük denen hikaye. Vicdani körlük diye TDK veya Ankara Üniversitesi bunu tanımlamış ama bunun özü etik körlük. Yani etik körlük dediğimiz şey ne? Bir karar alma sürecinde etik unsurları görmezden gelme durumu. Farkında olmadan veya belki de bazen de farkında olarak etik dışı davranışlar sergileme hikayesi. Bunun nedenleri de var. Bir şeyi rutinleştirerek de bunu yapabiliriz. Rasyonalize ederiz bunu. Bu bir süre sonra normalleştirme yoluyla da o etik körlüğe yol açabiliriz. Bir şey çok fazla olduğu zaman mesela o da bir etik körlüğe yol açar. Mesela işte Gazze'de her gün 150 tane çocuk ölüyor ama artık kıyamet kopmuyor onunla ilgili. Evet, insanlar üzülüyorlar gördükleri zaman. Burada bir ahlak dışı, etik dışı bir durum var. Ama bu her gün olan bir şey olduğu için artık normal hale geliyor. Bu da çok yaşadığımız bir şey. Bu 2025'te fazlasıyla yaşadığımız bir durum. Yani herhangi bir konuyla ilgili işte en son bir somut örnek verecek olursak bahis davası. Kaç 150 hakem mi alındı? Gözaltına alındı bununla ilgili. Onlar hakkında soruşturma mı başladı? Bir şey oldu. O kadar çok ki bir anda normalleşti mesela. Bu bir örnek. Bunun gibi çok fazla örnek verebiliriz bu sene yaşadığımız, gördüğümüz haberlerden.
Yani ben de şöyle bakıyorum. Şimdi sonuçta zihin aslında bir problemle başa çıkamayacağını fark etmeye başladığında yavaş yavaş o durumu yok saymaya ya da senin söylediğin gibi işte meşrulaştırmaya ya da kanıksamaya ya da şiddeti artmadıkça duyarsızlaşmaya başlıyor. Şimdi bu durumda da ülkedeki genel yani dünya genelinde ve özellikle de bizim ülkemizde olan çok sayıda vicdanen ya da ahlaken bizim kabul edemeyeceğimiz çok sayıda şey oluyor. O noktada da bir yandan hayatın genel matematiğini tutturmaya çalışırken artık o matematikteki gelir gider dengelerini tutturabilmek zaten çok zor. İnsan ilişkileri çok sıkıntılı bir hale geldi. Çalışanlar, çalışmayanlar, herkes çok sıkıntılı. O durumda da bunu da mı ben düşüneyim ya da benim başıma gelirse bakarım veyahut bu durum ben ve benim gibi insanları ilgilendirmez diye düşünerek bir sebeple ya da kendine bahane üreterek insanlar o konudan kendini izole etmeye çalışıyorlar gibi geliyor bana. Bu noktada da o ahlaki duyarlılık hikayesi ister istemez aşağıya doğru çekiliyor. Yani ahlaki standartlar, değer yargıları geriye düşüyor. Çünkü o durumu münferit bir şekilde yaşamıyorsun. Devamlı böyle bir durum var. Genel düzen buna dönmeye başladı. O noktada da yalanın, hırsızlığın mesela tanımlarının değişmesi gibi algılıyorum ben. Yani artık mesela hırsızlıkla alakalı olan ifade somut olarak bir şeyi bir yerden çalmak. Şey muhabbeti vardır ya her zaman işte. Fırından ekmek çalmak örneği vardır ya. Artık hırsızlık denen şey tanım itibariyle ortadan kalktı gibi geliyor bana. Böyle bir somut bir durum olmadıktan sonra mesela işini bilmek olarak adlandırılıyor. Bu da işte ahlaki duyarlılığın erozyona uğraması demek. Çünkü herkes 3 aşağı 5 yukarı kendisi öyle ya da böyle düzenin içinde bir şeyler yapma ihtiyacı hissediyor. Yani hayatta kalabilmek için vahşi yaşam şartlarında. O noktada da bari diyor ben standartlarımı aşağıya doğru çekeyim. Yani bunu belki bilinç seviyesinde yapmıyor ama zihin mücadele edemedikçe de bu aşağıya doğru geliyor ve kanıksanma ve uyumlanma gibi bir durum oluyor aslında. Biraz da evrimsel bir şey durum. Adapte olma hikayesi yani. Şimdi Çorak biliyorsun bizim bu sene daha doğrusu yayınlarımızın ilkinde, ilk iki yayında konuştuğumuz bir konu. Yani bizim için olayın şey boyutu yani gerçek anlamdaki çoraklık, kuraklık hikayesi zaten bizim üstüne çok düşündüğümüz bir şey. Kısır toprak anlamındaki kelime manevi dünyadan küresel ısınma kaynaklı susuzluğa kadar geniş kapsamlıdır. Gerçekten aslında metaforik olarak da evet o çoraklık ben yani çorak kurak ben şey olarak birbirine çok benzetiyorum. Yani bu iki kelimenin zaten şeyi de aynı. Anlamları da hemen hemen aynı. Orada da sanki şey gibi bir durum var. Yani bizim manevi olarak yaşadığımız bu durum aslında fiziksel olarak da gözümüzün önünde. Yani o belki de manevi çoraklığımız, kuraklığımız bir şekilde bu dünyadaki enerji kaynakları ve doğal kaynaklarla alakalı tavrımıza da yansıyor. Yani insanlar çoraklaştıkça bu konularla alakalı duyarlılıkları da azalmaya başlıyor. Ve burada bahsetmeye çalıştığım şey tabii ki bu işte hani sürekli konuşulan işte tedbirler alalım, işte suyu az kullanalım falan mevzu değil. Aslında konulara bakış olarak uzakta kalmak gibi geliyor bana. O duyarsızlıktan kaynaklı da neyin neden olduğunu biz zaten o programda onu anlatmaya çalışmıştık ya. Hani gerçek neden ne? İnsanların gerçek nedeni bilmesi ve kendi sorumluluklarını, görev ve sorumluluklarını tam olarak doğru yere tanımlaması. O tanımlanmadığı noktada bu sefer zaten doğru tedbir de alınamıyor ve herkes aslında kendi tarafından olaylara kısır ve dar bir açıdan bakıyor.
Abi çorak sadece kuraklık gibi değil, aynı zamanda bir verimsizliği de ifade eden bir kavram. Dedim ya bu beş kavram bence çok çok doğru ve çok güzel seçilmiş kavramlar. İçerik olarak yani kullanılan kelimeler ne kadar doğrudur tartışılır ama içerikleri gerçekten 2025'i anlatıyor. Bu kadar verimsiz geçen bir yıl ben hatırlamıyorum ülke adına. Hiçbir ilerleme kaydetmedik ülkede. Hiçbir anlamda. Çok verimsiz geçti. İklimsel olarak sen bahsettin zaten. O kadar büyük bir noktaya geldi ki biz bu programlara onunla başlama ihtiyacı duyduk. Dolayısıyla çok üzerinde bu programda çok uzun uzun konuşmamıza gerek olduğunu düşünüyorum. Kendi kendini çok net ifade eden bir kavram bu artık.
Şimdi eylemsiz merhamet ya aslında bence buradaki bu şeylerden kelime öbeklerinden böyle tam anlamı üzerinde olan ve doğru bence tanımlanmış olanlardan bir tanesi bu. İyi niyete rağmen duygusal farkındalık ile sorumluluk alma arasındaki boşluğu görünür kılan ifade. Bunu sen başla istersen yine aramızda çok konuştuğumuz hikayelerden bir tanesi.
Ben burada seninle aynı fikirde değilim. Bence bu en kötü tanımlanmış.
Başlık olarak mı?
Evet, bu en kötü tanımlanmış kavram bence. Çünkü merhamet bir duygu değil abi. Merhamet zaten eylemin kendisi. Dolayısıyla o eylemin olmadığı durumda sen zaten merhametsiz olursun. Merhamet etmektir. Merhametle olmaktır. Bu bir eylemdir zaten kendisi.
Eyleme geçmeyen merhamet
O zaman
diyor
zaten
işte.
merhametsizlik oluyor o da. Yani yanında birisinin öldürüldüğünü gördüğünde ay adam öldürüyorlar ne yazık deyip de yürüyüp gittiğin zaman bu merhametsizlik olur.
Ama
Öbürleri
her şeye o kadar yani müdahale etme şansımız var mı sence? Olabiliyor mu yani? Olamadığı durumlarda?
müdahale etmek değil, herhangi bir eylemde bulunmamak.
Tamam, eylemde her şeyle ilgili bulunabiliyor muyuz?
Bulunabilirsin. Bulunmamak, yani mesela sosyal medyada o paylaşımı yapmak bile bir eylemdir. Bunu da yapmıyorsan artık orada bir merhametten bahsedemeyiz hiç. Ben çok üzülüyorum dedin ve bıraktın orada. Bu merhametsizlik aslında. Ondan sonra söylediğin her şey o merhametsizliğin bahanesi. Bu ahlak felsefesinde de ahlaki yetersizlik olarak çok tartışılan bir konu mesela. Seyirci etkisi falan da diyorlar buna. Dolayısıyla ben orada eğer birbiriyle uyuşmayan iki kelimeyi bir araya getirip mizahi bir yolla bir eleştiri sunmak için yapılmadıysa bu kavram bence çok anlamlı bir kavram değil. İçeriği çok güzel o başka ama bu kelime öbeğini ben iyi bulmadım. Ben beğenmedim yani kendi adıma.
Orada ben aslında dijital vicdanda konuştuğumuz taraftan baktım. O da şu, işte oradaki sosyal medyadaki paylaşım, beğeni gibi şeylerin ben eylem olduğunu tam olarak düşünmüyorum. Yani eylem bana biraz daha somut bir şeymiş gibi geliyor. Biraz daha fark yaratabilecek bir şeymiş gibi. O yüzden de bazı konular var ki gerçekten bence merhamet seviyesinde kalıyoruz. Eyleme geçemiyoruz. O da yani kişiden kişiye tabii ki değişiyor. Herkesin etki alanı da farklı. Dünyanın çok uzak bir coğrafyasında bir şey yaşanıyor. Bu illa az önce konuştuğumuz savaş tarzı bir şey olmak zorunda da değil. Ekonomik şeyler de olabiliyor.
Deprem olabilir
İnsan
mesela.
haklarıyla ilgili olabiliyor. Aynen depremle ilgili olabiliyor. Ya mesela şöyle düşün, işte Endonezya'da bir tane deprem oluyor. Bununla alakalı tweet atmak mesela çok anlamlı değil. Eyleme geçebiliyor muyuz? Hayır. Ama merhamet edebiliyor muyuz? Evet. Hani ben öyle düşünüyorum birazcık. Şimdi bu aslında ikili ilişkilerde de çok bence yaşanan bir durum. Yani bu eylemsiz merhamet durumu. Orada bir farkındalık durum. Hatta bunu insanlar bence kendi içinde de çok yaşıyorlar. Yani karşıda herhangi bir insan olmadan, bir durum, bir olay olmadan bir farkındalık hadisesi var, duygusal farkındalık. Ama sorumluluk alma denen şey, hani teşhis ve tedavi gibi düşünürsek eğer, teşhis noktasında insanların çok daha yetkin olduğunu düşünüyorum. Ama tedaviye geçirme hikayesi, yani sorumluluk alıp bir eyleme geçme hikayesi birazcık zor bir konu, biraz geride kalıyor ve sanki oradaki makas birazcık fazla açılmaya başladı gibi geliyor bana. Şimdi son kelimeyi biz seninle çok konuşuyoruz. Tek tipleşme konusunu. Tanımını hemen gene kısaca okuyorum. Bireylerin dil, düşünce, estetik ve mekan tercihleri açısından birbirine benzemesi durumu.
Bu da mesela özellikle son birkaç aydır bütün toplumun gündeminde olan bir şey. İki kavram üzerinden. Biri bu barış süreciyle ilgili olarak, biri de ulus devlet üzerinden. Aslında çokça tartış, yani toplumun da çok tartıştığı bir şey, bir kavram bu. Bunu farklı farklı ele alabiliriz. Yani hatta bence bütün bu konuların, yani bütün bu kavramların her biri için ayrı bir program yapabiliriz. 2026'ya belki böyle başlayabiliriz. Güzel olur. Çünkü bu kavramlar çok güzel ortaya çıkmış. Bunlar çok derinlikli kavramlar her biri. Yani üstüne her birinin saatlerce konuşabilir ve tartışabiliriz. Tek bir programda hepsini ele almamız çok zor. Bu tek tipleşmenin de faydalı olduğu yerler olabilir, zararlı olduğu yerler olabilir. Bu her zaman kötü bir şey olmak zorunda değil. İlginç de bir kavram. Bu kadarla keseyim şimdilik.
Ben de şu tarafından bakayım o zaman. Özellikle bu estetik ve mekan tercihleri açısından birbirine benzeme durumu, bu bence giderek artan bir şey. Sebebi de onaylanma ihtiyacı ve farklı bir şey yapmaktan onaylanmama riskinden dolayı korkma hikayesi gibi geliyor bana. Yani şekilsel olarak da insanların birbirine benzemesi, ki aslında geçmiş döneme göre çok daha fazla farklılaşma yolu var. Çok daha rahat farklılaşabileceğim bir durum var. Yani bu işte moda içinde böyle, belli zevkler içinde sanatla alakalı, işte özellikle müziktir, sinemadır, edebiyattır. Burada yani eski işte 80'lerde, 90'larda toplam belki 5 farklı müzik türü vardı. Şu anda onların alt kırılımında 55 tane müzik türü var mesela baktığında. Her biri ayrı ayrı tanımlandı. Ama ya da işte moda ile alakalı da öyle. Ama insanlar birbirine benzemekle alakalı çok fazla güdüleniyorlar gibi geliyor bana. Bu da birazcık sosyal medyanın da etkisiyle arttı sanki. Yani orada öteki olmak, orada farklı olmak çok korkutucu bir şey haline geldi. Ve oradaki korku da sosyal medyadaki aslında toplumsal baskı, yani insanın kendi yakın çevresinden itibaren çok fazla artma olasılığı olduğu için insanlar bundan çok korkuyorlar. Yani az önce söylediğin gibi bu konuların hepsi ayrı bir program konusu. Katılıyorum ona. Uzun uzun konuşulması gereken şeyler. Ya biraz daha açmamız gerekiyor daha doğrusu. Şu anda doğal olarak genelde kavramlar üzerinde konuşuyoruz ve hani biz buradan ne anlıyoruz üzerine. Aslında diyelim sen orada işte farklı bir bakış açısından, ben farklı bir bakış açısından bakıyorum. Bunu niye böyle baktığımızda daha uzun uzun anlatmamız gerekiyor.
Bence bu 2026'ya girerken de güzel oldu. Biz her programımızda bir umut olduğunu aslında, yani bir karanlık var ama bu karanlığın içinden çıkmak mümkün diye konuşuyoruz her seferinde. Bu beş kavramın insanlar tarafından dile getirilmiş olması ve öne çıkmış olması, bu artık toplumun da bu karanlıktan çıkmak istediği anlamına geliyor bence. Bu anlamda bana bir umut da verdi 2026 açısından.
Evet, haklısın. Ya en azından bunların farkındayız. Farkında olmamız gerekiyor ki bir şeyleri değiştirebilelim. O zaman kapatıyor muyuz bu yılı?
Herkese iyi yıllar diliyorum. Zor ama 2025'ten daha iyi bir yıl olmasını umut ediyorum 2026'nın. Bir de bir dünya savaşı çıkmamasını umuyorum.
Ben de herkese iyi seneler diliyorum. İyi dileklerimi de paylaşıyorum abi.
Görüşürüz abi o zaman.
Haydi görüşürüz.